Romalılar 12. bölümün 3. ayetine geldik. İlk iki ayette, öyleyse kardeşlerim diyor Pavlus, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarıyorum. Bedenlerinizi diri, kutsal Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın, bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Üçüncü ayette, Tanrı'nın bana bağışladığı inayetle hepinize söylüyorum. Kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes Tanrı'nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde sağduyulu olsun diyor. İmanlı şimdiki çağın gidişine uymaz, uymamalı da. Ama yaşamının tüm günlerini şimdiki çağda geçirmektedir. Bu dünyada yaşıyoruz. Bu hayatın gerçeği. Güncel ilişkiler başka imanlılarla ve imanlı olmayanlarladır. Yani istesek de istemesek de insanlarla ilişkimiz bu dünyada devam ediyor ve etmelidir. Öyleyse imanlı nasıl bir tutum takınmalı? İşte bu kesimde açıklamaların odaklanması işte bu durumla ilgilidir. İmanlının ilişkileri, bağlılıkları ele alınırken bunların tümü İsa Mesih'e bağlılık açısından ele alınmalıdır. Yani imanlılar günlük olarak yaşarken Mesih imanlısı olduklarını ve Mesih'in ilkelerinde yaşamaları gerektiğini unutmaması gerekir. İmanlı anlayışının yenilenmesiyle büsbütün değiştirilmiş bir insandır. Bu bilince geldiği zaman kimse kendisini olduğundan fazla göstermez. Kendisini ileri sürmez. Kendisini olduğu gibi gösterir. Çünkü kendisini olduğu gibi göstermek aslında değiştirilmiş insanın tutumudur. Pavlos 1. Korintoslar 4. bölüm 7. ayette şöyledir. Kim seni başkasından üstün kılabilir? Sahibi olduğun ne var ki Tanrı'dan almadın? Madem aldın, öyleyse sahip olduğun şeyi almamış gibi bu gösteriş niye? İmanlılar Mesih'in bedeninin birer parçasıdırlar dostum. Bir bedenin üyeleri gibi biri diğeri için yaşar. Ancak o zaman sağlıklı bir uyum, bir müşareket, paydaşlık mümkün olur. Tanrı'nın bana sağladığı kayra aracılığıyla hepinize söylüyorum diyor Pavlus. Ne söylüyor? Kimse kendini olduğundan daha akıllı saymasın. Tam tersine Tanrı'nın size verdiği iman oranında aklınızı kullanarak aklı başında kişiler olun. Bu ayeti şöyle çevirmek de mümkün. Bana verilen inayet aracılığıyla aranızdaki herkese kendisi hakkında düşünmesi gerekli olduğundan daha yüksek şeyler düşünmemesini, kendisi hakkında akıllıca Tanrı'nın herkese iman ölçüsünü dağıttığı şekilde düşünmesini söylüyorum. Evet, böyle söylediğimizde bazı eksik noktalar olmuş olabilir. Pavlos bunu yazdığında yüzünde takılgan bir gülümseme olduğunu düşünebiliriz. Çünkü çok hırslı olan ve önde gelen her konumda olmaları gerektiğini düşünen birçok tırnak içerisinde Hristiyan vardır. Bu Hristiyan işinde kilisedeki birçok kişinin kilisede bir konum sahibi olma arzusunda olduğunu gördüm. Bakın günümüzde başarılı bir vaiz olmak ve bir sürü insanı karınca gibi çalıştırmak istiyorsanız, bir sürü konum, komite, heyet kurarsanız bunların üzerine başkanlar, müdürler koyarsınız. Başka bir türlü hiçbir şey yapamayacak insanları çalıştırırsınız. Neden? Çünkü kendilerini olduklarından daha yüksek görüyorlar. Pavlos'un burada söylediği gibi düşüncelerimizde ölçülü olmamız gerekir. Hristiyan çevrelerinde kendimizi ilerletmeye, öne atmaya çalışmamızın doğru olmadığını söylüyor. İmanlının yeteneklerini, imanlının karakterini ve armağanlarını olduğundan daha fazlaymış gibi görmesi her zaman var olan bir tehlike oluşturur. Ben yıllarca Rabbin işinde bu türden insanlarla karşılaştım ve bunun çok tehlikeli olduğunu ve birçok insanı yıktığını, mahvettiğini gördüm. kilisenin diğer üyeleriyle olan ilişkilerimizde kendimizi doğru bir şekilde değerlendirmeliyiz dostum. İlk hizmete başladığım yıllarda orada toplantılar, burada toplantılar oluyordu. Derken birçok yerlerde bulunuyordum. Ve bu iş hiç de hoşuma gitmiyordu. Zamanla bunların hep iş olsun diye yapıldığını gördüm. Yani bana öyle geliyordu ki her şey iş olsun diye yapılıyordu. Hiçbir zaman somut bir sonuca varılmıyordu. Sonunda kaybolan oğul gibi aklım başıma geldi ve bu türden toplantılara gitmemeye karar verdim. Çünkü hiçbir işe yaramıyordu. Bu hayatımın en mutlu günlerinden biriydi ve bugün kimsenin heyetinde değilim. Beni oraya ya da bu toplantılara katılmaya davet eden bir sürü dostum var. Onlara hayır, size bir yardımım olmaz. Rab sizi bereketlesin, bunu diliyorum. Ama bu tür işleri çoktan bıraktım. Ben zamanımı bu tür şeylerle harcamayı istemiyorum. Ve bunun boşa harcanmış zaman olduğunu düşünüyorum derim. Dostum, kendimiz hakkında düşünmemiz gerekenden daha yüksek şeyler düşünmemeliyiz. Yetersizliklerimizi görüp kabullenmeli ve Tanrı'nın yapmamızı istediği şeyleri yapmamız gerekir. Tanrı'nın olmanızı istediği yerde olup oradaki boşluğu doldurmak bir sevinçtir. Nasıl ki diyor 4 ve 5. ayetlerde bir bedende birçok parçamız vardır. Hiç kuşkusuz bütün parçaların görevi eşit değildir. Tıpkı bunun gibi pek çok kişi olan bizler de Mesih'te tek bedeniz. Hem de birbirimizin parçalarıyız. Dostum, bu ister hoşuna gitsin, ister gitmesin ama gerçek, ruhsal anlamda gerçek budur. Bizler Mesih'e iman ettik, tek bedeniz ve birbirimizin parçalarıyız. Paulus, imanlıları, evet Mesih'in bedeninin parçaları, kurtarıcı Mesih'i de bu bedenin başı olarak gösterir. Kutsal sözde Mesih'le kilise topluluğu, inanlılar topluluğu sadece başla beden ilişkisinde betimlenmiyor. Ayrıca şu dört bağlantıyla da betimleniyor. Asmayla çubuklar, erkekle kadın bağlılığı, temeldeki köşe taşıyla bina, ilk insan Adem'le bağlantıya koşut olarak son insan Mesih'le bağlantı. Bedende her parçanın kendine özgü bir görevi, bir çalışması olduğu gibi Mesih'in kilisesi topluluğunda da İmanlıların ayrı ayrı kendine özgü etkinliği, yeteneği, çalışması vardır. Mesih'te tek beden vardır. Yani imanlılar topluluğu ama ayrı ayrı uzuvları, parçaları vardır. Bunlar ayrı parçalar olmakla birlikte tek başın, tek bedenin bağlısıdır bunlar. Hiç kimse Mesih'ten ya da öbür parçalardan özgür, bağımsız olarak düşünülemez. Bunu özellikle Efesuslular mektubunda görüyoruz. Mesih'te her imanlı kendini baş olan Mesih'e bağını sayar ve diğer imanlılarla da çalışmasını, etkinliğini bütünleyen ayrı ayrı parçalar olarak bilir. Kilise topluluğunun düzeni budur ve bunu oluşturan, bunu meydana getiren Tanrı'nın kendisidir ve kutsal ruhtur. Kilise taştan yapılan bina değil, kilise bir örgüt ya da bir kuruluş da değil, bir varsayım değil. Diri Tanrı'ya ve kurtarıcı Mesih'e iman eden, kurtuluş bulan ve Mesih İsa'yı izleyen imanlılar topluluğudur. İsa Mesih kutsal kanını günahlılar için verdiğinde hiç kimsenin yapamayacağı hizmeti gerçekleştirdi. En yüce, en etkin bağışı Rab İsa Mesih sağladı. Böylece günahlı kişiyi arıtıp Tanrı'nın ailesine getirdi. Bu ailede bulunan herkesin, evet, bir armağanı vardır. Ne için? Topluluğa hizmet etmek için. Kuşkusuz hiçbir insan Rabbin yüce hizmetini tekrarlayamaz ama kutsal ruh tarafından sağlanan armağanlar yoluyla herkes kendine düşen hizmeti yapar. Bunun gibi imanlı kutsal yaşama çağrısını değerlendirerek günahla ilişkiyi keser ve kesmeli de. Neden? Çünkü aynı bedenin parçaları olarak birinin Tanrı'ya karşı günahı diğer parçaları etkiler. Rabbin bedeni zarar görür de ondan. Her imanlı İsa Mesih'e kurtuluş ve yaşam bağıyla bağlı bulunuyorsa doğal olarak Mesih bağlısı da yaşam bağıyla birbirine bağlıdır. Mesih bağlılarının canlı bir toplum oluşturduğu, daha başlangıçtan onlara kardeşler denmekle anlaşılır. Mektuplar, yani Tanrı sözündeki elçilerin mektupları baştan başa bu sözle doludur. Ayrıca bu topluluğa paydaşlık denir. Bu paydaşlık ya da müşareket etkin işlerliği olan eylemle belirir. Bu paydaşlık gönül, ruh paydaşlığıdır. Mesih'in insanlığa sevgiyle geldiği gibi imanlılar da aynı bedenin parçaları olarak birbirlerine sevgiyle yaklaşmalı ve birbirlerine öyle bakmalıdırlar. Evet, Pavlus kilisenin Mesih'in bedeni olduğu konusunda yüce konuyu ilk olarak burada dile getirmektedir. Bu konu Pavlus'un Korintoslular, Efesoslular ve Kolosellere yazarken öncelikle yer verdiği bir konudur. Bunun anlamı birçok üyenin aynı armağanlara sahip olmadığıdır. Sizde benim hiçbir zaman kullanamayacağım bir armağan olabilir. Bedende birçok üye, hatta yüzlerce üye ve bu nedenle de yüzlerce armağan vardır. Ben Pavlus'un armağanların tam bir listesini verdiğine inanmıyorum. Çünkü ruhun armağanlarından her sayışında daha önceki listelerinde sözü geçmeyen yeni armağanlar belirtmişti. Onu bunu yapmaya yöneltenin Tanrı'nın ruhu olduğundan eminim. Bize verilen kayra oranında diyor Pavlus. Romalılar 12, 6 ve 7. ayetlerde Pavlus şöyle diyor. Tanrı'nın bize bağışladığı inayete göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse imanı oranında peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin. Öğretmekse öğretsin. Öğüt veren öğütte bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Pavlus burada 7 bağıştan söz ediyor. 1 peygamberlik, 2 başkalarına hizmet, sonra öğretmek, 4 öğüt vermek, bağışta bulunmak, yöneticilik etmek, merhamet göstermek. Pavlus bu armağanların nasıl kullanılması gerektiğini sırasıyla anlatıyor. Bu armağanlara harismata denir. Ruhsal bağışlarla ilgili olarak en çok bu söz kullanılmaktadır. Yeni antlaşmada söz edilen armağanların sayısı 21'dir. Ruhsal bağışların ön sırasında peygamberlik sözü 4 kere tekrarlanır. Peygamberlik 3 başlık altında sıralanabilir. Haberciler, peygamberler ve öğretmenler. Eski antlaşmanın en önemli kişileri peygamberlerdir. Tanrı sözü kutsal kitap tamamlanana kadar peygamberlik görevi hiç kapanmadı. Yeni antlaşmadaki peygamberler de eski antlaşmadakiler gibi Mesih'in gelişini bildiren ve bekleyen kişilerdi. Yahya, Simeon, Anna gibi. İmanlılar topluluğunun kuruluş sırasında peygamberler çıktı. Mesih inancının yayıldığı yerlerde peygamberlik sözü de yayıldı. Hem Yahudi imanlılar hem de uluslardan gelen imanlılar arasında. Barnabas ve başka kardeşler, Yeruşalim topluluğundan Yahuda ile Silas, Anna adında bir kadından başka 4 kızdan da söz edilmekte Habercilerin İşleri 21:9'da. İlk kilisenin kuruluşu döneminde dediğim gibi peygamberlik eden insanlar pek çoktu. Elçi Pavlos, peygamberlerin kilise topluluğunda, tapınışta önemli yeri olduğunu söylemektedir. 1. Korintoslar 14. bölümde. Selanik'teki kilise topluluğuna peygamberlikleri aşağı görmeyin denilmektedir. Romalılarda okuduğumuz ayetlerde bunu imanınız oranında yapın diye öğütte bulunuyor. Peygamberliğin özü vahiydir. Yani açıklama. Peygamberler ruhsal anlayışla donatılmış, konuşma yeteneği olan insanlardı. Vahiyi alan Yuhanna'nın durumunda görüldüğü gibi peygamberlik görme yoluyla geldi ama durum her keresinde bu değildi. Kilisenin ilk 100 yılında peygamberlik eksilmedi. Bunlar toplulukta etkiyi sürdürdü. Çünkü hem diğer imanlıları desteklemek, onlara öğretmek gerekliydi, hem de Tanrı sözünün tamamlanması, bitmesi gerekliydi. İsrail tarihinde görüldüğü gibi her dönemde yalancı peygamberler görülmüştür ve görülmektedir. Her topluluk ruhları ayırt edebilme yeteneğini gerektiği gibi kullanarak gerçek peygamberleri yalancı peygamberlerden ayırt etmeye sorumlu tutulmaktaydı. İsrail'in ya da ilk kilisenin deneyimi yalancı peygamberlerin topluma sokulmasına ve geniş zararlar oluşturmasına tanıklık eder. Kilise tanrısal yöntemi kutsal sözden çıkarmaya yeterlilik bulunca, o aşamaya gelince, yani kutsal kitabın son kesimi olan vahiy kitabı da tamamlanınca peygamberliğin önemi giderek azaldı. Kuşkusuz bu özellik kişinin çıkarına ya da Tanrı gerçeklerine yanlış, çok kez de tehlikeli biçimde yorumlanmaya dek gitmiştir. Bunun kanıtları bol. Ben peygamberim diyerek ortaya çıkan, kendine özgü belgeler sunan kişiler tarih boyu ortaya çıkmıştır ve halen de vardır. Yalancı peygamberlerin taşlanarak öldürülmesini Tanrı buyurmuştur. Yani peygamberlik edenlerin söyledikleri çıkmazsa onların taşlanarak öldürülmesi gerekirdi. Günümüzde peygamberliğin önemi var mıdır? Bu bağışa rastlanır mı? Bakın, bugün elimizde baştan sona kadar Tanrı'nın esini olan kutsal söz vardır ve bu söz, yani kutsal kitap tamamlanmıştır. Bu nedenle eski antlaşmada ve yeni antlaşmanın henüz tamamlanmadığı dönemdeki gibi bir peygamberlik yoktur. Eğer öyle olsaydı o zaman onların söyledikleri de kutsal kitaba eklenmesi gerekliydi. Ama Tanrı'nın sözü tamamlandı ve bitti. Bu nedenle de bugün o anlamda peygamberlik yoktur. Nedeni de az önce de söylediğim gibi kutsal kitap tamamlandı ve Tanrı'nın bizlere ve insanlığa söylemek istediklerinin tümünü sözünde belirtti ve bunu tamamladı ve kitap, Tanrı sözü, kutsal kitap tamamlanmış olarak kapandı. Ona artık hiçbir şey katılmaz, eklenmez ve çıkartılmaz. Görüldüğü gibi artık böyle bir peygamberliğe gerek kalmadı. Bugün birisi çıkıp da bende peygamberlik gücü var dediğinde bunun yalan konuştuğunu bilmemiz gerekir. Ama şu gerçek de vardır. Biz Tanrı sözünü bildirirken o sözdeki peygamberlik sözlerini kullanabiliriz ve kullanıyoruz da. O zaman ne yapıyoruz? Kutsal kitaptaki peygamberlik sözlerini iletiyoruz. Bizler Tanrı sözünü kullanarak geleceğe ilişkin neler yapılmaları gerektiğini ve nelerin yapılmamaları gerektiğini söylediğimizde Tanrı sözünde belirtilen peygamberlik sözlerini iletmiş oluyoruz. İnsanlara İsa'ya iman edersen kurtulacaksın sözünü söylediğimizde bunun doğru olduğunu kutsal kitabın kendisi belirtiyor. Ya da iman etmeyince yargılanacaksın dediğimizde kutsal kitabın peygamberlik sözünü söyleriz. Ya da gelecekte İsa Mesih gelecek ve iman edenleri güya alacaktır diyoruz. Bu bir peygamberlik sözüdür. Ama bu benden kaynaklanmıyor. Benim kafamdan çıkmıyor ya da Tanrı bana ekstra bir yolla bunu göstermiyor. Bu Tanrı'nın sözünde yazılıdır. Bu bir peygamberlik sözüdür kutsal kitapta ve Tanrı'nın kendi sözünde yazılıdır. Her biriniz almış olduğunuz ruhsal bağış uyarınca Tanrı'nın çeşitli kayralarının iyi yöneticileri olun diyor Petrus. 1 Petrus 4:10'da ruhsal bağışlarla birbirinize hizmet sunun. Yedi bağıştan ikincisi hizmettir. Diyakoniya. Kutsal ruhun 21 armağanları arasında beliren bu harisma, yani bu bağış iki kez belirtilir burada ve 1 Petrus 4:11'de. İlk kilise topluluğu değişik hizmet sunmaya 7 hizmetçi, yani diyakon seçti. Bunu Haberciler İşleri 6. bölümde görüyoruz. Haberci Pavlos bu mektupta hizmetimi yüce bir hizmet sayarım diyor. Kız kardeş Fibi'yi kilise topluluğunun hizmet görücü bir üyesi olarak tanıtır. Diyakoniya olarak geçen bu armağan başkalarına uzatılan bir hizmettir, bir yarardır. Hiç kuşku yok ki bunu benimseyenler ve yapanlar her yerde bulunur. Yeni antlaşmada genellikle görülen diyakoniya, kutsal ruh tarafından belirli kişilere verilen bir armağandır, yani harismadır. Bu doğrultuda kutsal ruh tarafından özel bağış sallanan kadın ya da erkek, başkalara hizmeti özel yeterlikle, sevgiyle ve fedakarlıkla yapar. Hiç kuşku yok ki, tüm insanlık tarihinin en üstün ve kesin hizmet görücüsü Rabbisa Mesih'tir. Çünkü o yaşamını vererek, kanını aktarak ona iman edenin kurtarıcısı oldu. O şöyledir. Nasıl ki insanoğlu hizmet edilmek için gelmedi, tam tersine hizmet etmeye ve canını pek çok kişi yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi. Böyle bir Rabbi olan imanlıya hizmet yüce yetkidir. Pavlos, üstün ruhsal bağışları arayın der 1 Korintoslar 13.31'de. Hizmetin ön sırada geldiği içeriğinden belirgindir. Bu nedenle Elçi Pavlos bu bağışı hiçbir kısıtlama koymadan vurgulamaktadır. Hizmet bağışı en alçak gönüllü tutumu sergiler gerektirir. Ve en alçak gönüllü hizmet eden de Rabbimiz İsa Mesih'tir. Efesoslular mektubunda Kutsal Ruh'un şu armağanlarından söz edilmektedir. Haberci, peygamber, iyi haberin yani müjdenin yayıcısı, müjdecisi, topluluğa çoban ve öğretmen. 12. ayette bunun nedenini şöyle belirtir. Bunu kutsal yaşamlıların hizmet görmek için gerekli donatımı almaları, Mesih bedeni yararına kuruculukta bulunmaları için yaptı. Hizmet sözü iki anlam içermektedir. İlki fiziksel hizmet, ikincisi de Tanrı sözünün yayılmasını öngören ruhsal hizmettir. Kilise topluluğunun gelişmesinde ve yayılmasında peygamberlik sözü ve yardımcılık görevi her zaman önemini korudu. Habercilerin işleri 6. bölümde Tanrı sözünü öğreten ve yayan kişilere kilise içerisinde hizmet etme görevi verilmedi. Elçiler Kutsal Ruh'un sağladığı yetkiyle Tanrı sözünü öğrettiler, yaydılar. Ama kilise içerisinde kilisede hizmet edecek 7 kişi topluluk tarafından seçildi, atandı. Habercileri atama işini ise kimse yapmadı. Onları Mesih'in kendisi çağırdı ve atadı. Ancak şunu da bilmemiz gerekir ki kilisede hizmet görevi yapan insanların hizmeti sadece bu görevle kısıtlanmadı. Onlar iyi haberi yaymada da etkin oldular. Örneğin Stefanos sonradan çok etkin bir müjdecilik görevini yaptı. Elçilerin İşleri 7. bölümdeki o uzun konuşmasının sonunda taşlanarak öldürüldü. Tanrı sözünü yaymakla uğraşan Pavlos, Yeruşalim'deki kiliselere yardım etmek için Makedonya topluluklarından para topladı. Kilise topluluğunda ya da daha geniş kapsamda hizmet gören kendini her tür hizmete vermeye hazırdır. Evet, bağışlar ya da armağanlar karizmata olan Yunanca sözcüktür ve lütuf ya da inayet sözcüğüyle aynı kökten gelir. Lütuf ya da karşılıksız armağan olarak tercüme edilebilir ve Tanrı'nın ruhunun size verdiği de budur. Kiliseye peygamberlik ya da öğretmenlik ve benzeri gibi armağanları olan insanları vermiştir. Armağanlarımız vardır. Mesih'in bedeninin her üyesinin bir armağanı ve yerine getireceği bir etkinlik vardır dostum. Çeşitli ya da ayrı ayrının anlamı armağanların farklılık gösterdiğidir. Bazı insanların bir armağanı olmadığı anlamına gelmez. Kilisedeki her bireyin bir armağanı vardır ve bu armağan Tanrı'nın bize olan inayetinin bir parçasıdır. Tanrı sizi kurtardığı zaman ve inanlılar bedenine koyduğunda işlevinizi yapmanız gerektir. Görevinizi bir makine gibi değil, bir bedenin diri bir organizasyonun bir parçası olarak yapmalısınız. Armağan kullanıldığında kutsal ruhun gücüyle onaylanır. Her imanlının armağanını sınaması gerekir. Eğer belirli bir armağanınız olduğunu düşünüyorsanız onu denemelisiniz. Etkinliğinizi analiz edin. İnsanlara gerçekten bir bereket misiniz? Kiliseyi geliştiriyor musunuz yoksa kiliseyi bölüyor musunuz? Tekrar bu peygamberlik sözünü kısaca özetleyeyim. Peygamberlik burada önceden bildirmekle ilgili değil, Tanrı'nın tamamlanmış sözünden verdiğimiz mesajlar ya da haberlerdir. Başkalarına hizmet etmemiz için bağış verildiyse hizmet etmeliyiz, öğretmek içinse öğretmeliyiz, öğüt vermek içinse öğüt vermeliyiz diyor Elçi Pavlus.